Ayrım 66.
Kötülüğün yaşamak hakkı yoktur. Gerçekten de felakete uğramış insanların bulunması gökyüzünün mavisine yakışmaz. Kötülük aslında iyi olan insandan gelmez. Bütün sefaletlerin başkenti cehennemdir. Yani şeytanın tüyleri sarayı, iyi doğrusu. Şimdi de safsatalar yumurtlamaya başladım. Bana gelince artık hiçbir siyasi kanaatim yok. Bütün insanlar zengin olsunlar, yani neşeli olsunlar. İşte ben bununla yetiniyorum. Bütün törenlerin sonunda belediye başkanıyla rahibin önünde gerekli bütün evetler söylenip belediye kütüğüne, kilise kütüğüne imzalar atıldıktan sonra yüzüklerini taktılar. Bu hurdanın dumanı arasında menevişli beyaz nikah örtüsünün altına dirsek dirseğe diz çöktüler. Sonra el ele tutuşarak herkesin hayranlığını gıptasının arasında Marius siyahlar içinde, Cosette beyazlara bürünmüş, önlerinde mızrağını döşeme taşlarına vuran albay apoletli kilise kavası olduğu halde hayranlıktan şaşkına dönen iki sıra misafir arasından geçtiler. Arabaya binmek üzere iki kanadı açılan kilisenin kapısına geldiler. Her şey olup bitmişti ama Cosette hala inanmıyordu. Marius'a bakıyordu, gökyüzüne bakıyordu. Uyanmaktan korkar gibiydi. Şaşkın, kaygılı hali ona daha büyülü bir hava veriyordu. Geri dönerken ikisi aynı arabaya bindiler. Marius Cosette'in yanındaydı. Bay Ginormand'la Jean Valjean onların karşısında oturuyorlardı. Ginormand teyze bir adım gerilemişti, ikinci arabada oturuyordu. Dede, evlatlarım diyordu. İşte şimdi siz artık 30 bin lira yıllık geliri olan baronla barones oldunuz. Cosette de Marius'a sokularak şu meleksi fısıltıyla onun kulağını okşadı. Demek artık gerçekleşti. Adım. Ben bayan sen oldum. Bu iki yaratık ışık saçıyordu. Geri dönmez bulunmaz bir andaydılar. Bütün gençlikle bütün sevincin kesiştikleri noktadaydılar. Jean Prouver'in mısrağını canlandırıyorlardı. Bu iki çocuk iki zambaktı. Birbirlerini görmüyorlar, birbirlerini hayran hayran seyrediyorlardı. Cosette, Marius'u bir zafer içinde görüyordu. Marius, Cosette'i bir mihrapta görüyordu. Bu mihrapta, bu zaferde her iki kutsallık birbirine karışıyor. Dipte bilinmez nasıl, Cosette için bir bulut arkasında, Marius için bir alev ortasında, hem hayali hem gerçek bir şey vardı. Öpüşme ile rüyanın buluşması, gerdek yastığı vardı. Geçirmiş oldukları bütün sıkıntıları şimdi heyecanlanıyorlardı. Sanki üzüntüler, uykusuzluklar, gözyaşları, acılar, korkular, umutsuzluklar şimdi okşama, ışık haline gelerek yaklaşan saati daha da sevimlileştiriyordu. Sanki kederler neşeyi süsleyen birer hizmetçiydiler. Acı çekmiş olmak ne güzel şey. Istırapları mutluluklarına ışık saçıyordu. Aşklarının uzun can çekişmeleri şimdi bir yükselişle sonuçlanıyordu. Her iki ruhta da aynı sevinç vardı. Marius'taki şehvetle, Cosette'deki ise utançla renkleniyordu. Alçak sesle birbirine Plume sokağındaki küçük bahçemizi görmeye gideriz diyorlardı. Cosette'in elbisesinin kıvrımları Marius'un üzerindeydi. Böyle bir gün hayalle gerçeğin anlatılamaz bir karışımıdır. İnsan elde etmiştir ama hala hayal eder. Tahmin etmek için insanın önünde daha vakit vardır. O gün öğle saatinde olup da gece yarısını düşünmek anlatılamaz bir heyecandır. Bu iki kalbin duyduğu zevk kalabalığın üzerine taşıyor, yolculara da neşe veriyordu. Saint Antoine sokağında Saint Paul Kilisesi'nin önünde durup, arabanın camları arkasından Cosette'in başındaki limon çiçeklerinin titremesini seyrediyorlardı. Sonra Fille du Calvaire sokağına evlerine döndüler. Marius Cosette'le yan yana, daha önce kendisini yarı ölü bir halde sürükledikleri o merdivenden yukarı mutlu, muzaffer, ışıklar saçarak çıktı. Kapının önünde toplanan, onların serptiği parayı bölüşen yoksullar hayır dualar ediyorlardı. Her yanda çiçekler vardı. Kilisenin içi gibi evde kokularla dolmuştu. günlük buhurdan sonra güller. Sonsuzluklarda şarkı söyleyen sesler duyar gibi oluyorlardı. Tanrı onların kalbindeydi. Kaderleri onlara yaldızlı bir tavaş gibi görünüyordu. Başlarının üzerinde doğan bir güneşin ışığını görüyorlardı. Birdenbire saat çaldı. Marius, Cosette'in sevimli çıplak koluna, elbisesinin üst tarafındaki danteller arasında belli belirsiz fark edilen pembeliklere baktı. Cosette onun bakışını görünce gözlerinin akına kadar kızardı. Gillenormand ailesinin pek çok ahbabı çağrılmıştı. Herkes Cosette'in çevresinde toplanmıştı. Ona Bayan Barones demek için bir yarış başlamıştı adeta. Şimdi yüzbaşı olan Subay Theodule Gillenormand kıtasının bulunduğu Chartres'dan düğüne katılmak üzere gelmişti. O da kadınlar tarafından daima güzelliğinin övülmesine alıştığı için herhangi bir kadın gibi Cosette'i de hiç hatırlamadı. Gillenormand baba içinden bu mızraklı süvari hikayesine inanmamakla ne kadar haklıymışım diyordu. Cosette, Jean Valjean'a karşı hiçbir zaman bu kadar şefkatli olmamıştı. Gillenormand baba ile aynı düzeydeydi. Büyük baba neşeyi özlü sözlerle, atasözleriyle yükseltirken, Cosette'de güzel bir koku gibi sevgi, iyilik saçıyordu. Mutluluk herkesi mutlu görmek ister. Jean Valjean'la konuşurken küçük kızkenki ses tonlarına dönüyordu. Gülümseyişiyle onu okşuyordu. Yemek odasında bir ziyafet hazırlanmıştı. Bol bir ışık büyük bir sevincin zorunlu süsüdür. Sisi, karanlığı mutlular asla kabul etmezler. Kapkara olmaya razı olmazlar. Gece evet, korkunç karanlık hayır. Güneş yoksa yaratmalı. Yemek odası neşeli şeyler ocağıydı. Ortada bembeyaz pırıl pırıl masanın üzerinde mumların arasına mavi, mor, kırmızı, yeşil, renk renk kuşlar konmuştu. Avizenin çevresinde şamdan kolları, duvarda 3-5 kollu aplikler, aynalar, billurlar, cam eşya, yemek tabakları, porselenler, çini tabaklar, toprak çanaklar, altın takımlar, gümüş takımlar, hepsi ışık saçıyordu, hepsi sevinç içindeydi. Şamdanlar arasındaki boşluk çiçek demetleriyle doldurulmuştu. Öyle ki ışık olmayan yerde çiçek vardı. Yandaki odada 3 kemanla bir flüt Haydn'dan parçalar çalıyordu. Jean Valjean salonda kapının arkasında bir iskemlede oturuyordu. Kapının kanadı onu hemen hemen gizleyecek şekilde arkaya kıvrılmıştı. Sofraya oturmadan birkaç dakika önce sanki aklına esmiş gibi Cosette geldi, iki eliyle gelin elbisesinin eteklerini yayarak derin bir eğilişle selam verdi, şefkatlice muzip bir bakışla ''Babacığım memnun musunuz?'' diye sordu. ''Evet'' dedi Jean Valjean, ''memnunum.'' ''Peki gülün öyleyse.'' Jean Valjean gülmeye başladı. Birkaç dakika sonra Basque yemeğin hazır olduğunu bildirdi. Misafirler kolunda Cosette'le önde giden Bay Gillenormand'ın arkasından yemek odasına geçtiler. Gereken düzenle masaya dağıldılar. Gelinin sağında solunda iki büyük koltuk vardı. Birincisi Bay Gillenormand, ikincisi Jean Valjean içindi. Bay Gillenormand oturdu. Öbür koltuk boş kaldı. Herkes gözleriyle Bay Fauchelevent'ı aradı. Oralarda yoktu. Bay Gillenormand Basque'ı çağırdı. Bay Fauchelevent'ın nerede olduğunu biliyor musun? Basque, Bay Fauchelevent az önce hasta elinin kendisini biraz rahatsız ettiğini, baronla baronesle birlikte yemekte bulunamayacağını size bildirmemi söyledi bana efendim dedi. Yarın sabah gelecekmiş, demin dışarı çıktı. Bu boş koltuk bir an düğün yemeğinin sevincini soğuttu. Bay Fauchelevent yoktu ama Bay Gillenormand oradaydı. Büyük baba çevresine iki kişilik neşe saçıyordu. Bay Fauchelevent'ın rahatsızsa erken yatmakta haklı olduğunu söylüyordu. Yalnız pek bir şeyin yokmuş. Eli biraz uf olmuş. Bu açıklama yeter görüldü. Zaten böyle bir neşe taşkınlığı içinde karanlık bir nokta neydi ki? Cosette'le Marius mutluluğu duymaktan başka bir duyguya yer olmayan bencil, kutsal anlardan birindeydiler. Sonra Bay Ginorman'ın aklına bir şey geldi. Şu koltuk boş. Buraya gel Marius. Seni yanında tutmak hakkı olmasına rağmen teyzen buna izin verir. Bu koltuk senin için. Hem kanuni hem de hoş bir şey olur. Bayan Mesude'nin yanında Bay Mesut. Bütün masa alkışladı. Marius Cosette'in yanında Jean Valjean'ın yerini aldı. İşler öylesine bir düzene girdi ki Cosette Jean Valjean'ın yokluğundan dolayı önce üzüldü, sonunda buna sevindi. Onun yerine gelen Marius olduktan sonra Cosette Tanrı'yı bile aramazdı. Beyaz saten iskarpinli, sevimli narin ayağını Marius'un ayağının üzerine koydu. Koltuğa bir başkası oturunca Bay Fauchelevent zihinlerden silindi, hiçbir eksik kalmadı. 5 dakika sonra masa bir baştan öbür başa unutmanın coşkunluğuyla gülüp eğleniyordu. Ziyafetin sonunda Bay Ginorman elinde 92 yaşın titremelerinin taşırmaması için ancak yarıya kadar dolu şampanya bardağıyla ayağa kalktı, yeni evlilerin sağlığına içti. İki vaizden kurtulamazsınız diye haykırdı. Sabahleyin rahibi dinlediniz, akşamda büyük babayı dinleyeceksiniz. Beni dinleyin, size bir öğüt vereceğim. Birbirinizi sevin. Ben bir yığın yalancıktan sızlanmalarda bulunmam, dosdoğru hedefe giderim. Mutlu olsun. Bütün kainatta kumrulardan daha akıllı yaratık yoktur. Filozoflar derler ki neşelerinizi hafifletin, ölçüyü kaçırmayın. Ben diyorum ki neşelerinizi başıboş bırakın. Şeytanlar gibi aşık olun, çılgınlaşın. Filozoflar saçmalıyorlar. Onların felsefesini gırtlaklarına tıkmak isterdim. Hayatta fazla koku, fazla yeşil yaprak, yeni açmış fazla konca gül, şakıyan fazla bülbül, fazla şafak olur mu hiç? Sevmenin de fazlası olur mu? Birbirinden hoşlanmanın fazlası olur mu? Dikkatli ol Estelle, sen aşırı güzelsin. Dikkat et Nemorin, sen aşırı yakışıklısın. Ne saçma şey. İnsan birbirini aşırı büyüler mi, fazla nazlandırır mı, fazla sever mi? İnsan aşırı canlı olabilir mi? Mutluluğun fazlası olur mu? Neşelerinizi kısıtlamayacakmışsınız. Aman, kahrolsun filozoflar. Hikmet sevinmedir. Sevinin, sevinelim. İyi olduğumuz için mi mutluyuz, yoksa mutlu olduğumuz için mi iyiyiz? Sansi dedikleri elmas, Harley de Sansi'ye ait olduğu için mi Sansi adını almıştı, yoksa 106 krat ağırlığında olduğu için mi? Dipnot, Sansi, yüzyıl, da Sansi, Sansi gibi okunur. Bilmiyorum, hayat böyle sorularla doludur. Önemli olan Sansi dedikleri elmasa ya da mutluluğa sahip olmaktır. Tartışmalara kalkışmadan mutlu olalım. Gözü kapalı güneşe boyun eğelim. Güneş nedir? Aşktır. Aşk demek kadın demektir. Ya, ya işte sarsılmaz bir güç, kadın. Şu safsatacı Marius'a sorun bakalım. Şu dişi müstebit Cosette'in esiri değil mi? Hem de gönül rızasıyla alçak. Kadın. Buna karşı duracak bir tek Robespierre yoktur. Kadının sözü geçer. Ben ancak o krallığın kralcısıyım. Adem kimdir? Havva'nın saltanatı. Havva için 89 devrimi yoktur. Üzerinde zambak çiçeği olan kral asası vardı. Üzerinde bir küre bulunan bir imparator asası vardı. Charlemagne'ın demirden asası vardı. Louis Le Grand'ın altın asası vardı. Devrim onları baş parmağıyla işaret parmağı arasında büktü. Tıpkı iki paralık saman çöpü gibi. Her şey bitti, kırıldı, yere devrildi. Artık asa yok. Ama şu mis gibi kokan işlemeli küçük mendile karşı devrim yapın da sizi göreyim bakayım. Bir deneyin. Bu niçin dayanıklıdır? Çünkü bu bir kumaş parçasıdır. Ya, siz 19. yüzyıl mısınız? Peki sonra? Biz de 18. yüzyıldık. Biz de sizler kadar aptaldık. Şunun bunun adını değiştirmekle dünyada büyük değişiklikler yaptığınızı sanmayın sakın. Aslında kadınları daima çok sevimli. Bu yoldan ayrılmayı size yasak ederim. O şeytancıklar bizim meleklerimizdir. Evet, aşk, kadın, öpüşme bir dairedir. Onun içinden sakın çıkmayın. Bana gelince ben onun içine yeniden girmeyi pek isterdim. Uçurumun yüce güzeli, okyanusun selimeni olan çolpan yıldızının, altındaki her şeyi yatıştırarak bir kadın gibi dalgalara bakarak sonsuzluklar içinde doğduğunu hanginiz görmüştür? Dipnot, Molière'in Mizantrop adlı eserinde hoppa bir kadın tipi. Okyanus işte hırçın bir Alkestis. Dipnot, efsaneye göre Teselya kralı Admetos'un karısı Alkestis, kocasını ölümsüz kılmak için kendini feda etmiştir. Ama boş yere homurdanır durur. Çolpan yıldızı görününce gülümsemeden duramaz. Bu yabani hayvan ona boyun eğer. Hepimiz böyleyizdir. Öfke, fırtına, yıldırım, tavanlara kadar köpük. Sahneye bir kadın girer, bir yıldız doğar. Hemen yerlere kapanırız. 6 ay önce Marius çarpışıyordu. Bugün evleniyor. Çok iyi oldu. Evet Marius, evet. Cosette, haklısınız. Cesaretle birbiriniz için yaşayın, bol bol sevişin. Sizler gibi yapamadığımız için bizi kudurtun, birbirinize tapın. Gagalarınıza yeryüzündeki bütün mutluluk kırıntılarını alın. Onlarla kendinize hayat için bir yuva hazırlayın. Vallahi sevmek, sevilmek, gençliğin güzel mucizesi. Bunu siz icat ettiniz sanmayın. Ben de hayal ettim, düşündüm, içimi çektim. Benim de ay ışığı gibi bir ruhum vardı. Aşk 6000 yaşında bir çocuktur. Aşk uzun beyaz bir şakula hak kazanmıştır. Cupidon'un yanında Matuzalem, dipnot, Cupidon Romalıların aşk tanrısıdır. Matuzalem ise Nuh peygamberin dedesidir, 1000 yıla yakın yaşadığı söylenir. Çocuk kalır. 60 yüzyıldan beri erkekle kadın severek işin içinden sıyrılıyorlar. Kurnaz şeytan erkekten nefret etti. Ondan daha da kurnaz olan erkek de kadını sevmeye başladı. Böylece kendi kendine şeytanın ona yaptığı kötülükten daha çok iyilik yaptı. Bu incelik yeryüzü cenneti kurulur kurulmaz bulundu. Dostlarım, icat eskidir ama hala yepyenidir. Ondan yararlanmaya bakın. Filemon'la Baukis oluncaya kadar Daphnis'le Uloe olun. Dipnot, efsaneye göre Filemon'la karısı Baukis, Zeus'u tanrı olduğunu bilmeden evlerinde misafir etmişler. Zeus da bu iyi yürekli köylülere bir arada ölmek talihini bağışlamıştır. Daphis'le Uloe ise birbirlerini seven bir çobanla çoban kızıdır. Öyle davranın ki bir arada olunca hiçbir eksiğiniz olmasın. Cosette, Marius'un güneşi, Marius da Cosette'in kainatı olsun. Cosette, senin için güzel hava eşinin gülüşü olsun. Marius, senin yağmurun da eşinin gözyaşları olsun. Yuvanızda hiç yağmur yağmamasını dilerim. Piyangodan en iyi numarayı çektiniz, evlenmenizi aşk üzerine kurdunuz. Size büyük ikramiye çıktı, onu iyi koruyun, çarçur etmeyin. Birbirinizi taparcasına sevin, üst yanına aldırış etmeyin. Size söylediklerime inanın, sağduyunun sesidir bu. Sağduyu yalan söylemez. Birbiriniz için bir din gibi kıymetli olun. Tanrı'ya herkes kendi yolundan tapınır. Tanrı'ya tapınmanın en iyi yolu eşini sevmektir. Seni seviyorum. İşte benim dua kitabımın adı. Seven insan dine uygun davranıyor demektir. 4. Henry'nin küfürü kutsallığı patlıyasıya yiyip içmekle sarhoşluğun arasına yerleştirir. Ventre sangri. Ben bu küfürün dininden değilim. Orada kadın unutulmuştur. 4. Henry'nin küfürü bakımından beni şaşırtıyor bu. Dostlarım, yaşasın kadın. Dediklerine göre ihtiyarmışım ben. Kendimi ne kadar gençleşmiş hissettiğimi bilseniz şaşarsınız. Ormana gidip gayda dinlemek isterdim. Güzel, mutlu olmayı başaran bu çocuklar benim başımı döndürüyor. İsteyen olsa hemen evlenirdim. Tanrı'nın bizi birbirimize yatmak, kumrular gibi dem çekmek, süslenmek, güvercin olmak, sabahtan akşama kadar dudak dudağa cıvıldamak, sevimli küçük karımızda kendi hayalimizi görmek, gururlanmak, muzaffer olmak, gevezelik etmekten başka bir şey için yaratmış olduğunu düşünmek imkansızdır. Hayatın hedefi ancak bunlardır. İşte siz ne derseniz deyin, bizler delikanlıyken böyle düşünüyorduk. Ya, o devirde ne güzel kadınlar, ne sevimli yüzler, ne zarif endamlar vardı. Ben de epeyce tahribat yapmıştım. Kısacası seviniz. İnsanlar sevişmeseydi ilkbahar neye yarardı bilmem ki. Bana gelince Tanrı'dan dilerim ki bize gösterdiği bütün güzel şeyleri bir araya getirsin, bizden alsın, çiçekleri, kuşları, güzel kızları kutusuna saklasın. Evlatlarım, bu yaşlı adamın hayır dualarını kabul edin. Gece pek canlı, sevinçli, pek tatlı geçti. Büyük babanın şahane neşesi şenliğe ahenk kattı. Herkes kendini bu 100 yıllık samimiyete göre ayarladı. Bir parça dans edildi, pek çok gülündü. Saf, temiz, neşeli bir düğün oldu. Oraya pekala geçmiş zaman adındaki adamcağız da çağrılabilirdi. Zaten o, Guy Norman babanın kişiliğinde temsil ediliyordu. Gürültü oldu, sonra sessizlik. Genç evliler kayboldular. Gece yarısından az sonra Guy Norman'ın evi bir tapınak oldu. Burada duralım. Gerdek gecelerinin eşiğinde bir parmağı dudaklarında bir melek ayakta durur. Aşkın ayini yapıldığı bu tapınak karşısında ruh hayranlığa dalar. Bu evler üzerinde ışıklar vardır mutlaka. Onların içindeki sevinç duvar taşlarının arasından kaçıp karanlıkları belli belirsiz ışıklandırıyordur. Bu kutsal kaçınılmaz şenliğin ölümsüzlüğe Tanrı'dan bir pırıltı yollamaması imkansızdır. Aşk içinde kadınla erkeğin eridiği yüce bir kaptır. Tek yaratık, insanın üçlü varlığı buradan çıkar. İki ruhun bir tek olarak doğuşu karanlıklar için bir heyecan kaynağı olmalıdır. Aşık rahiptir. Hayran olan bakire dehşete düşer. Bu sevinç bir parça Tanrı'ya gider. Gerçekten evlilik olan yerde, yani aşk olan yerde hayal de vardır. Bir gerdek yatağı karanlıklarda bir şafak yaratır. İnsan gözü yüce hayatın korkunç, sevimli hayallerini görebilseydi, belki de gecenin şekillerini, bilinmezin kanatlarını, görünmezin mavi yolcularını, kapkara başlar gibi, aydınlık evin çevresinde sevinçli, coşkun, birbirlerine yeni gelin bakireyi göstererek, hafifçe ürkek, kutsal yüzlerinde insanlık mutluluğunun aydınlığını taşıyarak eğildikleri görülürdü. O yüce anda şehvetle şaşkına dönen, hayrete düşen eşler kendilerini yalnız sandıkları odalarını dinleselerdi, belli belirsiz kanat sesleri duyarlardı. Kusursuz mutluluk meleklerin işbirliğine dayanır. Bu karanlık küçük yatağın tavanı gökyüzüdür. Aşkın kutsallaştırdığı iki dudak yaratmak için birbirine yaklaştığı zaman, bu anlatılamaz öpüşmenin üzerinde, yıldızların sonsuz esrarı içinde bir ürperme olmaması imkansızdır. Bu mutluluklar en gerçek mutluluklardır. Bu sevinçlerin dışında sevinç yoktur. Orada aşk tek kendinden geçmedir. Ondan gerisi gözyaşı döker. Sevmek, sevmiş olmak. Bu kadarı yeter. Ondan sonra başka bir şey istemeyin. Hayatın karanlık kıvrımları içinde bulunacak başka inci yoktur. Sevmek bir tamamlanmaktır. 3. Ayrılmaz dost. Jean Valjean ne olmuştu? Cosette'in sevimli uyarması üzerine güldükten sonra kimse kendine dikkat etmediğinden ayağa kalkmış, görünmeden bekleme odasına geçmişti. 8 ay önce, baştan aşağı çamur, kan, barut içinde, torunu dedesine getirdiği zaman girdiği odaydı burası. Eski tahta kaplamalar yapraklarla, çiçeklerle süslenmişti. Çalgıcılar o gece Marius'u üzerine uzattıkları kanepede oturuyorlardı. Bask, siyah elbisesi, kısa pantolonu, beyaz çorapları, beyaz eldiveniyle sofraya götürülecek tabakların kenarlarına güller yerleştiriyordu. Jean Valjean ona boynuna asılı kolunu gösterdi, gidişini açıklamasını tembih etti, dışarı çıktı. yemek odasının pencereleri sokağa bakıyordu. Jean Valjean birkaç dakika bu ışık saçan pencerelerin altında, karanlıkta kımıldamadan durdu.